efendim. Bu haftaki Birlik Zamanı programımızın konuğu şair, yazar ve TürkSav Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yahya Akengin. Hoş geldiniz Yahya
Hoş
Bey.
Bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum.
Ben sizinle ilgili, özgeçmişinizle ilgili biraz bilgi vereceğim. Sonra sohbetimize başlayalım inşallah.
Tabii.
Sayın Yahya Akengin 1946 Bayburt doğumlu. Öğretmen kökenli şair ve yazarlarımızdan. Gazi Eğitim Enstitüsü ve ODTÜ'de edebiyat dersleri verdi. Kültür Bakanlığı Başmüşavirliği görevlerinde bulundu. TRT Ankara Radyosu Tiyatro ve Eğlence Yayınları Müdürlüğü'ne atandı. Daha sonra TRT Televizyon Dairesi Başkanlığı uzmanlığı, TRT Yayın Değerlendirme Müdürlüğü görevinde bulundu. Yahya Akengin, Hisar, Türk Edebiyatı, Doğuş Edebiyatı, Milli Kültür, Boğaziçi ve Türk Dili dergilerinde yazı ve şiirleri yayınlandı Sayın Yahya Akengin'in. 15'i aşkın çok önemli ödül kazandı. İLESAM'ın kuruculuğunu ve uzun yıllar başkanlığını yürüttü. Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı, yani TürkSav'ın halen yönetim kurulu başkanı olarak görev yürütmekte. Sayın Yahya Akengin yurt dışında ve yurt içinde birçok film festivallerine katıldı. Struga, Lige, Bağdat Mirbet, Tataristan...
Şiir festivallerine.
Şiir, evet, bayram ve festivalleri bunların en önemlilerinden,
evet.
Doğru. Roman, şiir, tiyatro ve anı türlerinde yayınlanmış 30 kadar eseri bulunmaktadır. Tekrar hoş geldiniz efendim.
Tekrar hoş bulduk efendim.
Hemen yanı başımda kitaplarınızdan bazıları bulunuyor.
Evet.
Bir Semaverlik Muhabbet adlı kitabınız. 40 yıldan...
O benim hatıralarımın bir kısmıdır.
Bir Semaverlik Muhabbet, evet. 40 yıldan şiirler.
Evet, şiirler.
Ve Dönüş Acıları.
Roman.
Evet. Evet. Ve daha pek çok eseriniz bulunuyor. Hem
evet.
Şiir hem roman alanında
tiyatro,
anı ve daha pek çok zannediyorum
evet.
Alanda faaliyetleriniz var.
Evet.
Kısaca biraz faaliyetlerinizden bahsedebilir miyiz? Biraz TürkSav'dan bahsedebilir miyiz?
Evet, TürkSav yani açılımı Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı. Bundan 19 yıl önce bir grup akademisyen, şair, yazar ve fikir adamıyla bir araya gelerek kurduğumuz bir vakıftır. O gün bugün kesintisiz faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Faaliyetlerimizin önemlerinden bazıları böyle şey olarak, periyodik olarak şunlar olmaktadır. Mesela her yıl Türk Dünyası'na hizmet ödülleri veririz.
Evet.
Son 5 yıldır bunu Türkiye'nin dışında yapıyoruz. Amerika dahil birçok ülkede yaptık bu ödül törenlerini. Türk Dünyası Karma Sevresi'nin sevgilerimiz oldu. Türk Dünyası ile ilgili ülkelerde yapılan her türlü kültür, sanat, edebiyat faaliyetlerinin içinde yer almaya çalışırız, katkı sağlarız, katkı alırız. Böyle bir dizi faaliyet halinde çalışmalarımız sürüyor.
Yani dünya çapında pek çok yerle bağlantınız var.
Var.
Özellikle Türk Cumhuriyetleri'yle.
Türk Cumhuriyetleri'yle özellikle.
Maşallah. Türk Cumhuriyetleri tabii bizim açımızdan çok önemli.
Evet.
Hem köken olarak aynı kökene sahibiz, hem inanç olarak aynı inancı paylaşıyoruz.
Tabii, tabii.
Orada da TürkSav epey etkin zannediyorum.
Gayet tabii. Mesela işte biz geçen ay dediğim Haziran ayında Azerbaycan'da Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı'na katıldık. Bu kurultayları da ilk Türkiye'de biz başlatmıştık zaten Türk Dünyası Yazarlar Kurultaylarını. Mesela daha önce Kırgızistan'da olduk. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri törenini orada yaptık. Manas Üniversitesi'nde Türk Dünyası'nı aydınlatanlar diye bir panel gerçekleştirdik. Bu her programımız tek başına değil, yanında ikinci bir programla götürülüyor.
Evet.
Yani mesela ödül programımız, ödül töreni yanında illaki bir sempozyum, panel gibi bir şeyler de beraber oluyor.
Bir de zannediyorum Türk Devleti'ni de en üst düzeyde temsil eden kişiler katılıyorlar ödül törenlerine.
Öyle oluyor tabii, tabii öyle oluyor. Yani mesela biz bu ödül törenlerimizi uzun yıllar Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde, Çankaya Köşkü'nde yaptık. Süleyman Demirel bu ödüllere sahip çıktı.
Maşallah.
Ve onun eliyle verdik bu ödülleri. Yani bir bakıma Türk dünyasının Oscar'ları diye adlandırıldı. Ben böyle yabancı isimlere özenerek adlandırmaları çok sevmem ama işte böyle, bu da bir şey, alışkanlık.
Benzetme
yapıldı. Evet.
Esasında sanat ve sanatçılar bizim için çok önemli. Sayın Demirel de maşallah sanata ve sanatçıya verdiği değerin ne kadar büyük olduğunu göstermek için zannediyorum sizi Çankaya Köşkü'nde ağırlamış.
Gerçekten çok takdir değerdir. Çok, ben o Bir Semaverlik Muhabbet kitabımda onlara değinmişimdir hatıralarımda. Yani mesela ben Sayın Demirel'e siyasi zamanlarında muhalefet ettiğim dönemler de olmuştur. Onları da bilerek bize kapılarını açmıştır. Özellikle Cumhurbaşkanlığı dönemi çok verimli, çok birleştirici, bütünleştirici bir çizgidedir. Bunu Allah için söylemek lazım. Bu ayın 26'sında da Isparta'da Süleyman Demirel müzesi açılıyor İslamköy'de. Oraya bizi davet etti. İnşallah bulunacağız.
İnşallah buradan kendisine selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz.
Evet.
Ben açıkçası camia olarak da biz sanata ve sanatçıya daha fazla değer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zaten tabii ki toplum çapında, devlet açısından da önemliler, kıymetliler.
Evet.
Fakat bazen şöyle bir endişe oluyor sanatçılarımızda ki haklı bir endişe oluyor. Dünyevi bazı sorunlar dolayısıyla sanatlarıyla yeterince ilgilenemiyorlar. Mesela bazısının ekonomik problemleri oluyor, bazısının sağlık problemleri oluyor. Her zaman hocamız da şunu söyler, sanatçının böyle bir probleminin olmaması gerekir der. Yani devlet o kadar koruyup kollayıp, o kadar sahip çıkacak ki, mesela çok kıymetli bir sanatçımız, hastalanırsam, elden ayaktan düşersem, yaşlanırsam, işte yarın öbür gün problem yaşar mıyım, ortada kalır mıyım gibi bir takım fikirlere sahip olmayacak ve böylece de sanatında daha verimli hale gelecek.
Şimdi ona bir yere kadar hak veriyorum o bakış açısına. Öyle sanat yolu çileli yoldur.
Çileli, evet.
Sanatçı da onun çilesini çekmeden kıvamına eremez. Dolayısıyla ekmek elden su gölden bir sanatçılık yok. Ama bunun yanı sıra hiç olmazsa gelecekte devletin bana sahip çıkar, milletin bana sahip çıkar duygusunu vermek lazım bir
evet.
zor anında. Mesela ne olmuştur diyelim Cumhuriyet devrinde Cahit Sıtkı Tarancı bir amansız hastalığa yakalanmıştır. Devlet bunu bu büyük şairimizdir diyerek Cenevrelere bilmem daha başka yerlere tedaviye gönderme aklını kullanabilmiştir. Bu kadarcık şeyler olabilsin. Yani
benden şey düşünüyorum.
Evet, yani onu Darül Aceze'ye düşürmeyecek kadar bilinç
evet.
olsun devletimizde.
Evet.
Yoksa günlük ekmeğini versin de o yatsın, bunu doğru bulmam.
Evet, ama evet. dediğiniz doğru, bazen evet. Sıklıkla basına yansıyor, görüyoruz. Mesela işte bir sanatçı çok ünlü, vaktinin çok ünlü bir sanatçısı, işte perişan bir halde evinde vefat etmiş olarak bulunduğu, işte çok ağır hasta, arayanı yok, sorayanı yok, bu çok büyük vefasızlık. Yani vakti
tabii,
zamanında mesela çok büyük bir ses sanatçısının sesinden istifade edip, yazılarını okuyup, romanlarını
evet,
okuyup,
evet.
değil mi? Ondan sonra vefasızlıkla
sinema
bir kenarda bırakmak.
Ya bunların çok acı örnekleri var.
Acı
yani.
Örnekleri var.
Hani Yunus Emre'nin bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk suyla yuyalar. Şöyle garip bencileyim. Bu duruma düşürmemek lazım.
Tabii inşallah.
Şimdi burada bunun önemi şurada. Şimdi devletler, milletler bazı temel değerler üzerinde ayakta dururlar. Şimdi milli duygular vardır, dini duygularımız vardır, kültürel ortaklıklarımız vardır. Yanı sıra bir de bazı estetik değerleri paylaşma vardır. İnanç zaten estetik temellere oturursa güzelleşir, zorlama olmaktan çıkar, gönle mal olur. Yoksa kimseyi şimdi, mesela şimdi IŞİD ne yapıyor? Kesiyor, biçiyor, doğuruyor. Bu yolla Müslüman mı kazanacak? İnanan insan mı kazanacak?
Tam
yoksa
tersine.
Bazı inananları inancından mı soğutacak? Böyle bakmak lazım. İşte işin temelinde estetik değerler olmayınca, yani bedi değerler eskilerin deyişiyle, bunlar olmayınca böyle oluyor. Bunu ne yapmış? Tasavvuf bize getirmiş.
Evet.
Tabii tasavvufu da kötüye kullanma tehlikesi her zaman vardır da. Ama tasavvuf gelmiş bu katı tavrı, bu böyle ne bileyim acımasız, sevgisiz inanç anlayışını ıslah etmiş. Yani sahiplerini ıslah etmiş bunların. İnancın kendisinin ıslaha ihtiyacı yoktur.
Tabii haşa tabii.
Evet. İşte bu, biz sanata, İslam dünyası büyük ölçüde de bunun içerisinde temel yön verici Türk dünyası tasavvuf yoluyla hakim olmuş ve yönlendirebilmiş. Yani mesela işte demin Yunus Emre'den bahsettik. Bu sevgidir, bu tasavvuftur. Zaten din sevgidir. İslam sevgi dinidir. Yani ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için diyor Yunus.
Maşallah. Çok evet. Haklısınız. Kur'an'da ayetlere baktığımızda mesela Hazreti Süleyman'ın sarayı tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bayağı detaylı tarif ediliyor. Evet. Çanaklar var diyor, heykeller var diyor. Tabii muazzam evet. Estetik bir saray tarifi
havuza
var.
Havuza düşeceğim diye
su zannediyor. Sebe Melikesi ve eteklerini kaldırıyor. Demek ki üstün bir teknoloji var. Muazzam bir sanat anlayışı var. Aynı şekilde Hazreti Davud'dan da kutsal kitaplarda ve kıssalarda bahsediliyor. Muazzam güzel sesi vardı ve şarkılar söylüyormuş.
Davadeyi bu aleme Davud gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış.
Maşallah. Evet. Dolayısıyla da Allah'ın imanı güçlü, takva sahiplerine önder olarak gösterdiği peygamberler hep sanat yönleri çok güçlü evet, olan kişiler. Evet, güzelliğe, evet. Estetiğe değer veren kişiler. Evet, evet. Buradan şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah Müslüman'ı sanat yönü güçlü kişi olarak. Dolayısıyla da işi de ideolojik olarak bağlanmış çok sayıda insan var şu anda. Tabii ki Müslümanlık adı altında bazı zulümlere vesile oluyorlar. Allah ıslah etsin tabii ama onlara Kur'an'ın esasının anlatılması gerekiyor. Yani ideolojik olarak mesela bazı uydurma hadislere dayanarak bazı uygulamalar yapıyorlar. Tabii. Halbuki Kur'an'ın aslıyla çelişiyorlar. Dolayısıyla da bizim bütün dünya çapında devletler düzeyinde bu IŞİD adlı şeye topluluğa esasında adam öldürmenin haram olduğu, sizin demin bahsettiğiniz gibi İslamiyet'in sevgi, barış dini olduğu ve uzlaşma dini olduğunu anlatmamız gerekiyor.
Bir kere Kur'an dinde zorlama yok diyor. Daha ne desin? Evet, daha ne diyelim evet. Yani?
Maşallah. Çok doğru.
Evet. Zorlayarak insanları iman sahibi mi yapacaksın? Demin yine söyledik. Bu yolla sen imanlı imanından edersin.
Münafıkane bir yapı
münafıkane
ortaya çıkar.
Yapar, tabii.
Çünkü Bediüzzaman Hazretleri'nin de belirttiği gibi ağzında iman olan ama imanı kalbine inmemiş kişilerden bahsediyor. Yani şeklen bakıldığında Müslüman gibi görünen ama kalbinde imanı yaşamayan, Allah'a bağlılığı yaşamayan bir insan grubu ortaya
efendim,
çıkıyor.
Ayşegül Hanım bakın ben bürokraside 40 yıl bulundum. Yani kişileri putlaştırmak, kişilere göre eğilim tayin etmek, kişilere göre davranmak, bilhassa inanç alanında çok tehlikeli şeyler bunlar. Yani sen bir insanın kalbini fethedebiliyor musun? Kalbine sevgiyle bir şeyler sokabiliyor musun? Olacak budur. Onun ötesi tersinedir ve ters tepki yapar, aksine tesir yapar.
Yani inşallah demin dediğiniz gibi dini Allah rızası için, sadece Allah için yaşamak
öyle,
gerekiyor.
Öyle, gayet tabii. Din bir malzeme olarak, bir gösteriş olarak, bir araç olarak, enstrüman olarak kullanıldı mı olacağı budur. Onun için işte şeyi daha iyi anlamak lazım. Atatürk'ün laiklik ilkesini iyi anlamak lazım. Şimdi bu laikliği de çok terse çekenler oldu Türkiye'de. Sözüm ona Atatürkçülük adına, sözüm ona ilericilik adına laikliği dinsizleştirme operasyonu olarak kullananlar oldu.
Doğru, evet.
Tabii bunlar da millette ters tepkiler uyandırdı. Etki tepkiyi doğurur, ters tepkinin ters etkisi olur. Bir aşırı gider, öbür aşırı gelir. Böyle şeyler yaşıyor Türkiye. Evet.
Halbuki Atatürk son derece imanlı, milliyetçi, üstün ahlaklı bir insanmış. Tabii ki insan olarak hataları olmuş olabilir
bana ne,
ama...
Allah'la onun arasında.
Evet, aynen, evet.
Biz ben de... kimsenin hesabını, günahını verecek değilim. Onunla Allah arasındaki iş. Benim milletime, devletime, vatanıma ne yaptı? Ona bakıyorum.
Doğru. Çok büyük hayrı ve faydası var. İmanıyla birlikte layık anlayışı Türkiye'ye getiren bir kişi bir defa. Tabii, tabii. Eğer mesela bugün karşılıklı oturup sohbet edebiliyorsak, bu programı yapabiliyorsak, evet, evet. Atatürk vesile olmuş buna. Belki öyle Allah olmuştur. Korusun Türkiye'de çok bağnaz bir yapı hakim olacaktı. Belki bir
Allah
arada
korusun,
bu şekilde bir program
yapamayacaktı. O kadar
mücadeleye
rağmen bağnazlıktan hala kurtulamadığımız görülüyor. Bağnaz yapılardan.
Evet yine de ama Atatürk'ün
de sayılır, tabii.
Kurduğu bakın, temeller şeye, sağlam.
Ayşegül Hanım şeye gelelim. Mehmet Akif. Ve gelelim buradan. Biz biraz galiba birlik konusunu konuşmamız lazım.
Evet.
biz şu anda birlik duygusuna, birlik inancına, birlik gerçeğine çok çok muhtaçız. Türkiye şu anda çok muhtaç. Ama birlik duygusu, birlik anlayışı, efendim, ayrıştırıcı söylemlerin içerisinde verilemez. Yani siz her gün kalkıp etnik bölünmeleri sayarak, etnik bölünmeleri temel alarak yola giderseniz, verdiğiniz birlik çağrısı ayrıştırmacılığa döner. Mehmet Akif diyor ki, girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Tefrika ayrıştırma.
Ayrıştırmadır.
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Toplu yüreklerin vurması var. Şimdi her ayrıştırmacılığı, her bölünmeyi demokrasi diye takdim edersen, demokrasiyi de iflas ettirirsin. Demokrasi bir ülkenin, bir milletin güçlenmesi için gereklidir. Ayakta durması için gereklidir. Siz onu bölme unsuru olarak kullanırsanız o demokrasi, demokrasi olmaktan çıkar. Başka bir şey olur. O ne olur? İşte mesela neydi o İtalyan prensin gayeye ulaşmak için her türlü ahlak dışı yolları kullanabilirsin diye. Yani makyavelizm, makyavelin evet, çizgisine evet. Girersiniz. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de şu anda fay hatları maalesef tehlikeli sinyaller veriyor. Kırılma hatları. Ve Türkiye'nin birliği bütünlüğü maalesef tehlikeler içerisinde. Görüyoruz, şu anda yaşıyoruz bu olayları. Ha, Türk milleti bunları aşmaz mı? Aşar. Ama korkarım çok ağır bedeller öderiz. Meselemiz bu ağır bedelleri ödemeden, o duruma düşmeden zararın yakınından dönmek meselesidir.
1980 öncesinde sağ sol çatışmaları tetiklenmiş. Evet, evet. Sonra bıçakla kesilir gibi kesilmiş, evet. Ne hikmetse. Şimdi de Türk-Kürt çatışması tetikleniyor. Fakat bunun da bir oyun olduğu, bir provokasyon olduğu belli. Çünkü biz zaten aynı evde, aynı şehirde yaşayan insanlarız. Ve yıllarca hiç birbirimize sen nerelisin, hangi kökendensin diye sormamış insanlarız.
Tabii tabii, biz öğrenciliğimizde hangi arkadaşımız hangi kökendendir aklımızdan geçmezdi.
Ben
ya.
De bilmiyordum.
Biz aynı milletin evlatlarıyız. Bu milletin adı da Türk milleti.
Evet.
Hepimiz bunu böyle bildik, böyle yetiştik. Şimdi bakın bu birliğin bozulmasının bir tarih temelleri vardır. Bir de dış temelleri vardır. Dışımızdan kaynaklanan temelleri vardır. Şimdi tarih ve dış temellerin ikisinin örtüştüğü bir nokta vardır. Yani Osmanlı'da diyelim Rumlar.
Evet.
İnançlarını yaşayabiliyorlar, dillerini koruyabiliyorlar, kültürlerini yaşayabiliyorlar. Ama kalkıyorlar bir yerlerden, dışarılardan birileri diyorlar ki bu Osmanlı'yı ezmek lazım, bölmek lazım. Ne yapalım? Bir yerleri kaşıyalım. Rumları kaşıyalım. Nereden kaşıyalım? Ya gelin, onlar Müslüman, siz Hristiyansınız, bir beraber olmamanız lazım diye diyor. Kaşıyor, kaşıyor, neticede isyan ettiriyor. İşte al sana tefrika. Ermeniler aynı şekilde. Ya ta Selçuk'tan beri, yani mesela bir Ermeni dışarıya, gurbete, ticarete giderken Müslüman komşusuna çocuğunu emanet ediyor. Bir Müslüman da hacca giderken çocuğunu Ermeni komşusuna emanet edebiliyor.
Maşallah.
Böyle yüzyıllarca yaşanmış bir şeyden sonra geliyor, yine Moskova'da, Washington'da, Londra'da, Paris'te bir takım odaklar, ya bu Osmanlı'da bir şeyler çıkaralım, bunu ezelim, küçültelim, ufalayalım diye getiriyorlar Ermeni'yi, işte nifak olarak sokuyorlar şeyimiz. Şimdi bunları biz geride bıraktık, acı şekilde yaşadık, Cumhuriyet'e geldik, aynı metotlar yine işliyor. Yani bugün bu PKK, Kürt kökenli kardeşlerimizin gelin bir PKK çıkaralım da bir bağımsızlık mücadelesi verelim diye oluşturduğu bir şey mi?
Hayır, asla.
Zinhar. Oturmuş yine dış odaklar bir yerlerde. Yahu gelin şu Türkiye Cumhuriyeti'nin fazla iflah olmaması lazım. Bunun tepesine bir yerlerden vurmak lazım. Ne yapalım? Bir etnik kaşıma yapalım. Ondan sonra önce Kürtleri kaşıyalım, sonra başka unsurlar çıkar, onları kaşırız, bunları ufak ufak ederiz. Aynen şark meselesi devam ediyor. Şark projeleri devam ediyor bunların. Şimdi senin içinde de kimi parayla, kimi ihanet duygusu içerisinde olduğu için, kimi cehaletinden, gafletinden bunun malzemesi oluyor. Bu tuzağa düşüyor. Ve bu tuzak ne yapıyor? Yaşın yanında, kurunun yanında yaşı da yakıyor. Dolayısıyla içeride demin dediğim o fay hatları oluşmaya başlıyor.
Evet.
Ya Türkiye'de, şimdi nasıl olur ya? Biz Türkiye'ye, Türk milleti Malazgirt'te 1071'de doğudan girdik. Yani Alparslan'ın ve daha sonraki o Horasan'dan, Orta Asya'dan gelen Türk boyları Doğu Anadolu'dan girdi. Oralarda Akkoyunlar, Karakoyunlar, devlet kurdular. Diyarbakır başkenti oldu şeyin, Akkoyunların, Karakoyunların. E şimdi sanki buralar hep Türk değilmiş, başka bir etnik unsurmuş gibi. Ama siyaset bunu kaşımamalı. Şuraya geleceğim. Siyaset bir milletin ortak yönlerini tahkim etmeli.
Bir araya getirmeli.
Ortak paydalarını öne çıkarmalı. Farklılıkları değil, ortaklıkları bir araya getirmeli. Tahkim etmeli, onları pekiştirmeli. Yoksa her gün farklılıklar üzerine siyaset yaparsan olacağı bu olur. Yani milletin hele kaderini üstlenen, omuzlarında taşıyan insanlar bunu en çok yapmaları gerekenlerdir. Bir köşe yazarı, bir fikir adamı farklılıklar üzerinden bir felsefe oluşturabilir. O ayrı bir şey. O da tartışılır da. Ama biz devletin varlığını, birliğini korumakla yükümlü siyasetçi, yönetici eğer bu farklılıkları öne çıkarırsa, bunlar üzerinden yol almaya kalkarsa işte bu olmaz burada. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Tamam onu da kabul ediyoruz. Ama ortaklıklarımız daha büyük zenginliklerimizdir.
Ki daha büyük ortaklıklarımız.
Daha büyük ortaklıklarımız evet. Var yani. Yani 1000 yıllık ortak tarih daha bundan ortak büyük şey ne olabilir evet. Yani?
Yani şunu kastediyoruz. Mesela örnek olarak vermek gerekirse sol tabanda daha ziyade faaliyet gösteren bir parti toplumun tamamını kucaklamalı. Sağ cenahta faaliyet gösteren bir parti de hem sol hem sağ hem ateist hem inançlı
evet.
Gayrimüslim işte çeşitli etnik kökenden kökenlerden kişileri bağrına basmalı.
Hepsinin olmazsa olmazları olmalı. Bu nedir? Ortak vatan. Yani vatanın birliği bütünlüğü. Tek millet dediğimiz.
Evet.
Efendim tek bayrak dediğimiz. Bunlar ama lafta değil. Yaşayarak olmalı.
İnşallah.
Bunları siyaset malzemesi olarak çok kullanmak da doğru değil. Bunlar hayata geçirilmeli. Yaşanarak yapılmalı. Yoksa orada öyle konuş, burada böyle konuş. Bununla olmaz. Ne dedim? Birlik çağrısı yapıyorsun ama birlik çağrısı için kurduğun cümlelerin içerisinde ayrıştırmacılık kokuları geliyor. Anlatabiliyor muyum? Biliyorum.
Evet, evet.
Evet. Buna
yani
dikkat etmek lazım.
Barışçı, yumuşak üslup. Hmm. Zaten Allah'ın Kur'an'da tavsiye ettiği bir üslup.
Evet.
Allah hem orta yolu tercih etmeyi söylüyor.
Evet.
Hem güzel sözün büyük etkileri olacağından bahsediyor ayetlerde anlam olarak. Dolayısıyla da inanıyoruz diyorsak eğer Allah'ın tavsiye ettiği bu güzel ahlak, güzel üslup, yumuşak sözle insanlara hitap
evet.
etmemiz gerekiyor. Tabii kimi yerde ani çıkışlar olabiliyor. Mesela memleketin birliği, bütünlüğü riske girdiğinde insanın tabii ki hamiyeti kabarabilir. Tabii ki hamiyeti İslamiyet'i doğrultusunda birkaç sert çıkış yapabilir ama ana şey, ana tavır, birleştirici, bütünleştirici ve güzel ahlaklı bir üslup.
Ana tavır budur. Ana yol budur. Buna itirazımız olamaz.
İnşallah tabii.
Ama İş çığırından çıktıktan sonra bu metotla biz bir yere varamayız. Ne demiş bizim atalarımız? Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Şimdi bunu dediğiniz zaman sizi faşizmle suçlarlar. Otoriter derler. Veyahut da işte ne bileyim şiddet yanlısı derler. Kardeşim Ziya Paşa de demiş ki nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı
kötektir.
Yani nasihat edersin, kardeşlik elini uzatırsın, bütün iyilikleri sergilersin, dostluğunu sergilersin. Bu itildiği zaman ne yapıyor? Yapacak bir şey kalıyor mu?
Esasında biz bunu Türk Devleti olarak, fiili olarak gösteriyoruz. Mesela ordumuzun bu kadar sabırlı, merhametli, şefkatli, yurt dışından gelen göçmenlere karşı bile bu kadar güzel ahlaklı olması tavır olarak ortaya koyuyorlar. Bir de mesela geçenlerde biliyorsunuz basından takip etmişsinizdir. Artık askeri bölgeye kadar giren, askeri tahrik eden, kurşun sıkan PKK'lılar oluyor. Onları bile öldürme, onları bile öldürme yolunu tercih etmeyen müthiş güzel ahlaklı bir ordumuz var. Dolayısıyla da yani Kur'an'daki gibi savunmanın dışında bir savaşçı bir zihniyetimiz asla yok.
Şimdi
Türk milleti olarak.
Şimdi eğer sizin bu tavrınız bir zaaf olarak nitelendiriliyor, bundan yararlanmaya kalkışılıyorsa onu da orada bir düşünmek lazım. Mesela şimdi bakın, bizim büyük milli şairlerimizden birisidir Mehmet Emin Yurdakul. Türkçü milliyetçi akımın önde gelen şairlerindendir. Milliyetçi diyorum, ben milliyetçiyim zaten. Eğer bir milletin mensubuysam, evladıysam, o milletin milliyetçiliğini yapmak zaten boynumun borcudur. Irkçılık ayrı bir şey, onu reddediyoruz.
Tabii ki.
Irkçılığı reddediyoruz. Mehmet Emin Yurdakul diyor ki, susar, ben en hakir bir insanı kardeş sayan bir ruhum. Bende esir yaratmayan bir tanrıya iman var. Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar. Bu milliyetçi insanın insani tavrıdır. Ama aynı Mehmet Akif, Mehmet Emin Yurdakul, yeri geldiğince cepheye giden asker için git evladım annenin ağzından söyler. Ben evlatsız kalayım da vatansız kalmayayım mealinde şiirler söylüyor. Şimdi hiçbir ananın ağlamasını kim ister? İstemeyiz ya. Bir insan olarak mümkün değil bu elbette. Ama biz mesela analar ağlamasın diye işgal etmiş yurdumuzu korumayalım mı?
Hayır, asla, asla.
İşgalciyi kovmayalım mı? Bazı şeyler böyle bir şeylerdir.
Ama biz millet olarak, devlet olarak bunun çizgisini çok ince bir şekilde ayarlıyoruz. Evet, bazen tabii uygun olmayacak şekilde siyasi üsluplar kullanılabiliyor. Evet. Ben de bunun farkındayım. Fakat siyasetçilerin de şu dönemde işi çok zor diye düşünüyorum. Sebep de şu.
Bu zorluğa Ortadoğu... kendileri getiriyorlar.
Ama sadece o değil efendim. Mesela Türkiye'nin dışında olup bitenler, mesela Irak'taki, Mısır'daki, Suriye'deki durum, bazı Arap ülkelerinin bile bu karışıklıkları destekler durumda olması, Kuveyt'in Suudi Arabistan'ın tavrı, bu kadar kan gövdenin götürüldüğü bir ortamda Türk politikacılarının gerçekten işi çok zor. Çünkü bir yandan Allah korusun ama ülkenin birliğini, bütünlüğünü tabii ki korumak gerekiyor. Bir yandan katliamlara hiçbir şekilde vesile olmamak gerekiyor. Bir yandan PKK'ya gereken karşılığın verilmesi gerekiyor. Bir yandan Kürt kardeşlerimizin, vatandaşlarımız hassas
elbette
hale geldiler.
Tabii,
tahrik olmamaları
yani
gerekiyor.
Orada aktüel, yani güncel duruma bakarak bir şey söylemeden geçemem ben şimdi. Bakın mesela bizim Suriye politikamız çok yanlış oldu. Biz bir ülkenin iç işlerine karışmamak noktasını milli dış politika yapmışız. Cumhuriyet böyle milli bir dış politika yapmış. Ben hiç, komşumun iç işlerine karışmam. İçinde bir kavga varsa onları barıştırmaya, kaynaştırmaya bakarım. Ben sınırımı korurum, ülkemi korurum. Oradaki kargaşanın, iç harbin bana gelmemesi için tedbirlerimi alırım. Orada da iç harp olmaması için elimden gelen komşuluk görevimi yaparım, yapmalıyım. Ama oraya benim iç işimdir diyemem. İşte milli dış politika buradadır. Milli dış politika budur. Ne demişti bizim devleti yönetenlerimiz şu İkinci Dünya Savaşı'nda? Ne kimsenin bir karış toprağında gözümüz var, ne kimseye verecek bir çakıl taşımız var.
Çok doğru.
İşte bu milli dış politika.
Çok doğru, evet.
Yani o dış politik, orada bir yanlışlık vardır. Bu yanlıştan dönmemiz lazım. Şimdi burada bizim içeride sağlamamız gereken birlik gibi bir problemimiz varken, bölünmek noktasında olan bir birlik problemimiz varken, bölünme noktasına gelmiş, başka ülkenin birliğiyle, dirliğiyle, çatışmasıyla ilgilenmek durumumuz olamaz, olmamalı. Ve o dönen
Kobani
size budur.
Açısından söylüyorsanız eğer o konuda haklı buluyorum sizi. Çünkü oradan şu anda siviller de uzaklaştırılmış durumda.
Bütün sivilleri bağrımıza bastık.
Bastık. Helal olsun.
Açtık, kucağımızı açtık.
Mükemmel de oldu.
Yakışanda budur, güzel.
Bu, çok iyi oldu. Evet. Ama şu anda tabii IŞİD'le PKK arasındaki çatışma bizi hiç ilgilendirmiyor. Yani gönül ister ki tabii ki çatışma olmasın, kan dökülmesin, cinayet işlenmesin. Ama bunun için bir kara harekatına dahil olamayız. Bunun için kalkıp da bir hava harekatını destekleyici bir politika içine giremeyiz. Çünkü özellikle hava harekatında mesela aşağıda hocamız hep söyler, İnsanları tek tek ayırt etme imkanı olmuyor. Birincisi insan öldürmek genel olarak haram. İkincisi de aşağıdakinin hangisinin suçlu, hangisinin olmadığını nereden biliyoruz? Tepeden bomba yağıyor. Yani biz böyle bir şeye destek olamayız, azmettiricisi olamayız, teşvik eden bir ülke olamayız.
Şimdi ben sizinle yayından önce sohbet ederken bir Samsunlu köylüyü örnek vermiştim.
Evet.
Hani Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkıyor.
Evet.
Çevreyi geziyor. Tarlasında çift süren bir ihtiyara rastlıyor. Efendi diyor, ne diyorsun, buraları Rumlara, Ermenilere vereceklermiş. Ne yapalım? Çiftçi diyor ki, bir oğlumu Çanakkale'de verdim, bir oğlumu Sarıkamış'ta verdim, birini Yemen'de verdim, bir kardeşim şurada gitti. Şimdi ben onların yetimlerine bakıyorum. Şimdi benim için vatan şu tarladan ibarettir diyor. Düşmanımız buraya gelene kadar benden bir şey bekleme diyor paşaya. Şimdi öyle duruma geliyoruz ki şimdi sen kendi vatanın tehlikedeyken başka insanların vatanlarıyla içinde olan belalarla uğraşacak halin olamaz. Yani o çiftçinin şu tarla benim vatanımdır demesi gibi bizim tarlamız da şu anda Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu tarla tehlikeye düşmemelidir. Bizim meselemiz, siyasetimiz bu olmalı.
Yani esas bela Türkiye açısından, esas problem PKK'dır. Dolayısıyla evet. Da Türkiye'nin şu anda Güneydoğu sorunu en hayati konudur. Dolayısıyla da bizi sınır ötesi operasyonlar, kara harekatları, şunlar bunlar ilgilendirmiyor. Yani ülkemizin birliğini, bütünlüğünü sağlamak esas konumuzken, sınırın öbür tarafındaki işte PKK IŞİD çatışması bizi
yani
ilgilendirmiyor.
Bunun bir benzetmesi var ama şimdi söylemeyeyim, biraz yapalım yani. Dolayısıyla şimdi bizim buradaki problemimiz siyasettir. Siyaset milli dış politikası olacak. A partisi de B partisi de C partisi de gelse bu milli dış politika değişmez. Cumhuriyetin temelinde bu milli dış politika esastır. Diğer bir husus, yani benim şimdi eğer dış ülkelerle, dış bağlantılarla ilgili yapacaklarım varsa stratejik olarak, yani bu devasa bir Türk dünyası açılmış önümde. Ben o Türk cumhuriyetlerine, yeni Türk cumhuriyetlerine ne verebilirim? Onlarla ne yapabilirim? Onlarda nasıl bir güç oluşturabilirim? Buna bakmamız lazım.
Bu da kolay değil mi?
Çok da zor değil elbette.
Değil ya. Bence de değil.
Hem soy birliği, hem din birliği, hem
her şey var.
Her şey var.
Ayrı hiçbir şey yok hemen evet. Hemen.
Şimdi var mı şu anda Türkiye'nin dünyasında bir Türk dünyası diye bir sorun? Yok maalesef. İşte sivil toplum kuruluşları ne yapabiliyorsa o. Ama devletin bir böyle bir dişe protokol dışında
niyet
bir
olarak
politikası
var da belki artık tabii yani çok zor bir dönemden geçiyorlar. Allah çok yardımcısı olsun. Aynen. Bakın iktidar partisi olmak çok zor. Çünkü sabah ayrı bir olayla uyanıyorlar. Akşam ayrı bir olay çıkıyor. Ertesi gün uyandıklarında ayrı bir olayla karşı karşıyalar. Gerçekten dış bazı istihbarat örgütleri Türkiye'de çok büyük oyunlar oynuyor.
Oynarlar, oynuyorlar.
Bir kısmı basına yansımıyor.
Oynayacaklar da.
Yani PKK şımartılmamalı.
Ya gayet bu kadar, tabii, evet. Elbette. Tansiyonumu yükseltiyoruz. Tansiyonum iyidir, çoktur de. Çok şükür iyi de konular beni heyecanlandırıyor yani.
Ama tabii ülkenin birliği bütünlüğü söz konusu olduğunda evet, heyecan evet. Duymamaya imkan yok.
İmkan yok tabii.
Evet, bir de ülkenin birliğini bütünlüğünü tehlikeye atan bu topluluk ateist ve komünist bir topluluk. Dolayısıyla da bizim dinimizi, imanımızı, aile yapımızı, bütün manevi değerlerimizi kendisine
hiçbir
ayrıca hedef
yok.
Almış bir topluluk.
Yok tabii, gayet tabii materyalist, marksist. Bir çıkış kukla dışı... dizginleri başkalarının elinde. Yani mesela şimdi bakın Amerika 12 yıldır Irak'ta. PKK nerede? Irak'ta. Eğer dostumuzsa niye bize onu etkisiz hale getirecek bir kapı açmak bir yana, açılacak kapıyı kapattı hep. Yani Irak senin hükmün altında, bu PKK da orada. Eğer müttefiksek, eğer dostsak, eğer iyi niyetliysen neden bunu yapmadın bize?
Evet tabii, Amerika'nın esasında PKK'nın tamamen pasifize edilmesiyle ilgili Türk devletiyle çok daha fazla ittifak içinde olması gerekiyor.
Tam tersini yaptı. Havadan ekmek attı, havadan yardım attı. Çekiş güç diye bir olay vardı, hatırlayın.
Evet, hatırlıyorum. Amerikan tabii halkı Amerika'daki bir derin devlet yapılanmasıyla aynı kanaatte değil. Yani halkla sohbet ettiğinizde... halkla sohbet ettiğinizde tabii ki Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunuyorlar. Bayağı sevgi dolu bir halk var Amerika'da.
Biliyorum, ben de görüyorum.
Fakat bir de azınlık olan bir derin devlet gruplanması var diyeyim. Hocamız hep söylüyor, bağnaz... Yani samimi olmayan, bir samimi evangelistler var. Bir de bağnaz zihniyete sahip olan evangelist küçük bir topluluk var. Bunlar devletin dış politikasını yanlış yönlendiriyorlar. Mesela Orta Doğu'da karışıklık çıkmasını teşvik ediyorlar. Halbuki Orta Doğu'da karışıklık çıktığında bu bütün dünya politikasını etkiler. Amerika'nın bundan etkilenmemesine imkan ihtimali yok.
Amerika'nın derin devleti oradaki İsrail devleti ideolojisinin savunucuları, güdüleyicileridir. O da Amerika'nın derin devletidir. Amerika'nın derin devleti Orta Doğu'da güçlü, hakim, hepsini tepeleyebilecek bir İsrail'dir. Bu da Amerikan halkının meselesi değildir. Amerikan halkının düşüncesi değildir. İsrail
barış yanlısı insanlar, Amerikan halkı.
İsrail lobisinin, bakın daha...
İsrail halkını da ayıralım isterseniz çünkü...
Bu Yahudi demiyorum bakın.
Evet.
İsrail devleti diyorum bakın.
Derin devleti.
İsrail derin devletidir, Amerika derin devleti. Yahudi demiyorum. Benim Yahudi düşmanlığım da yok. Hristiyan düşmanlığım da yok. Hiçbir dine düşmanlığım yok. Hiçbir millete düşmanlığım yok. Ama onun o politikası varken benim politikam ne? Karşı tavrım ne meselemiz? Konumuz budur yani.
İşte bizim tabii devlet politikamız savaş değil. Bunu açık ve seçik her yerde biz belirtiyoruz. Türk Devleti Osmanlı'dan bu yana her yerde, bakın mesela Afganistan'a NATO vesilesiyle çeşitli ülkelere girdiğimizde, asker gönderdiğimizde oraların halkları en çok Türk askerine güveniyorlar. Ondan yardım umuyorlar.
Evet,
bu şunu gösteriyor, bizim savaşçı olmayan bir politika izlediğimizi ve maneviyatı yüksek insanlar olduğumuzu biliyorlar. Katliamcı olmadığımızı biliyorlar. Onun için bize bu kadar iyi davranıyorlar her ülkede.
Size bir fıkra anlatayım mı? Biraz konuyu yumuşatalım.
Buyurun.
Adamın biri biraz akli dengesini kaybetmiş. Bunu tımarhaneye koymuşlar. Problemi de şuymuş. Kendisini darı zannediyormuş. Horozlar beni yiyecek diye korkuyormuş. Bunu işte tedavi etmişler. İyileşmiş. Çıkaracaklar. Hadi iyileştin, çık diyorlar. Sen darı değilsin değil mi? Değilim diyor. Darı değilim ben. Biraz sonra kapıdan geri dönüyor. Ya ben darı olmadığımı biliyorum ama acaba horozlar da bunu biliyor mu? Ya bilmiyorlarsa. Böyle bir şey var yani. Şimdi. Ben savaşçı olmadığımı biliyorum. Ben istilacı olmadığımı biliyorum. Ben emperyalist olmadığımı biliyorum ama o saldırgan, o emperyalistler benim böyle olmadığımı biliyor mu? Bilse bile kabul ediyor mu? Teslim ediyor mu?
İşte bu noktada bence sivil toplum kuruluşlarına çok görev düşüyor. Evet. Çünkü mesela sivil toplum kuruluşları eğer yurt dışında biz yapıyoruz ama tabii tek başına bizim yapmamız yeterli değil. Yeterince güçlü bir lobi faaliyeti yapsa ve demin sözünü ettiğiniz mesela Türk hükümetinin, Türk devletinin esasında tamamen barış yanlısı olduğu, mesela IŞİD konusunu, PKK konusunu, uluslararası politikadaki sorunları sadece ideolojik yönden halletmek isteyen, barışçıl bir politika izlediğini yeterince anlatsa, o zaman dünya çapındaki Türkiye'ye karşı bakış açısı çok farklı olur.
Şimdi Ayşegül Hanım, çok güzel şeyler, ideal şeyler söylüyorsunuz. Ne yazık ki ben sizin için gibi fazla idealist olamıyorum katı gerçekler karşısında.
Olursunuz.
Şimdi
olursunuz.
Buna paralel bir örnek vereyim.
Buyurun.
2015 yılı geliyor değil mi? Ermenilerin asılsız iddiaları var. dünyayı velveleye veriyorlar. Soykırım diye bir şey iddiaları var. 2015'e biz ne yapıyoruz? Ne hazırlığımız var? Yani lobicilik, efendim kendimizi anlatma, çarpıtılmış gerçeklerin doğrusunu anlatma bakımından ne yapıyoruz? Geldi kapıya dayandı. Bizim birçok gencimiz, insanımız o yoğun propaganda karşısında şunu demeye başlıyor. Ya yoksa biz gerçekten bu Ermenilere soykırım mı yaptık?
Nasıl?
Yapmışızdır belki de diyenler var. Geçen sene ben devletin tepesindeki zatlardan biriyle görüşüyorum. Dedim ki 2015 geliyor, ne yapacağız dedim. Yani dışarıda dedi yapacak bir şey yok dedi aşağı yukarı. Ne yapalım? Türkiye Türk propagandası yapacak halimiz yok. Ben de dedim ki Türkiye Türk propagandası yapma ihtiyacımız var. Çünkü senin Türkiye kamuoyun, Türk milletin, senin gencin çantada keklik değil. Onun da kafası karışık. Acaba gerçekten biz Ermenilere soykırım mı yaptık?
Asla, asla.
Biz bu gerçekleri kendi kamuoyumuzla yeteri kadar anlatıp ona inandırmadıkça dışarıda mesafe alamayız.
Peki neden biliyor musunuz? Biz çünkü toplum içinde çeşitli kesimler birbirini o kadar çok yiyor ki, o kadar birbirine düşmüş durumda ki gerçek ilgilenmemiz gereken konularla ilgilenmiyoruz. Gidiyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz döneminde böyle bir şey yok zaten. Yok. Bir Müslümanlar var toplu olarak. Değil mi?
Evet.
Gayrimüslimler var, evet. İnanmayanlar var. Dolayısıyla da Müslümanların arasında birbirine düşman olan fırkalar yok. Yine Peygamber Efendimiz'in dönemi gibi samimi, salih, Kur'an'a bağlı inşallah. Yine aynı şekilde bir topluluk oluşması gerekiyor.
Amenna. Fakat şu var.
Yani hizmet olarak tabii ki ayrı gruplar olabilir de.
Mustafa Kemal Paşa şeyden sonra gelmiş. Sakarya Zaferi'nden sonra. Meclise girecek. Tabii karşılanıyor büyük bir şeyle. Zafer, galip büyük meydan savaşını kazanmış olarak geliyor. Ama gelmeden önce kulağına bir şeyler geliyor. Ankara'da öyle efsaneler türetilmiş ki. Efendim Hacı Bayram Veli Hazretleri kumandan olarak ordunun önüne geçmiş. Gökten melekler saf saf inmişler. Hacı Bayram Veli kumandasında melekler kafiri Sakarya'da haddini bilip yok etmiş geliyor ordumuz. Ankara'ya gelmeden Gazi'nin kulağına bunlar gitmiş. Meclise girerken diyor ki, halk orada toplanmış ya. Bakın diyor, Sakarya'daki orduya kumanda eden bendim diyor. Orada savaşanlar da sizin evlatlarınız da çoğu da şehit oldu. Ben inanan insanım. Mucizelere de inanırım. Ama mucizelere bel bağlayarak devlet millet yönetilemez. Efendim mistisizme de inanırım, yer veririm ama mistik dünya görüşüyle devlet millet politikası götürülemez, yürütülemez. Bazı şeyleri bazı şeylerden ayırmak lazım.
Yani şunu herhalde kastediyorsunuz. Kur'an'da melekler var, Allah'ın yardım ve desteği var ama
inanıyorum.
Allah sebebe sarılmayı emrediyor.
Elbette.
Yani fiiliyat yapmayı. Mesela işte bardağı su içmek için uzanıp bardağı almak gerekiyor değil
evet,
mi?
Evet.
İçmeniz gerekiyor. Burada durup da bardak bana gelsin suyu içeyim diye işte böyle bir beklenti içinde olamayız. Yani Allah her konuda çaba göstermeyi emrediyor. Fiiliyata sebebe sarılmayı emrediyor.
Evet.
Ama aynı zamanda da duaya icabet melekleriyle
elbette,
yardım edeceğini bildiriyor.
O olmazsa olmazımız.
Evet.
Yani insan madde artı manadır, sentezdir.
İnşallah. Tabii.
Hayatın gerçeği budur. Ne maddesiz mana bir şey ifade eder, ne de manasız madde bir şey ifade eder. İnsan bu ikisinin terkibidir, hayat da bu ikisinin terkibidir. Sentezidir yani.
Efendim çok güzel sohbet ediyorsunuz. Allah razı olsun geldiniz.
Teşekkür ederim.
Oldukça da önemli konulardan bahsettik. Ülkenin birliğinden, bütünlüğünden bahsettik. Toplumsal çatışma ve ayrışmanın olmamasından bahsettik.
Tabii.
Allah inşallah çok daha güzel, hayırlı birliğin, bütünlüğün temin edildiği, çatışmaların durduğu günler nasip eder.
İnşallah.
Bunun için de elimizden geleni yapacağız.
Tabii
hem
ki.
Dua edeceğiz, hem sebebe sarılacağız.
Ümitsiz olamayız.
Asla.
Ümitsizlik haramdır.
Haramdır tabii
evet.
İnşallah.
Evet.
İnşallah.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Efendim bu haftaki Birlik Zamanı programının konuğu şair, yazar ve TürkSav Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yahya Akengin'di. Bir sonraki programda program görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.